Dünyadaki sırlar Hazreti Mehdi Aleyhisselam devrinde ortaya çıkacaktır. Asr-ı Saadet döneminden bu yana İslam aleminde iman eden insanların asırlardır özlemini duydukları Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde belirtildiği gibi içerisinde bulunduğumuz yüzyılda Hicri 1400'lerde Allah'ın izniyle zuhur etmiştir. Ancak Hazreti Mehdi zuhur ettiği zaman hemen tanınmayacak, uzun bir gaybet, insanların arasında olmadığı, tanınıp bilinmediği, hapis, sürgün, iftira, işkence ve zulüm gördüğü dönemin ardından Yüce Allah'ın kendisi için belirlediği zaman geldiğinde insanlar tarafından bilinip tanınacaktır. Hazreti Mehdi peygamberlerden günümüze gelmiş olan çeşitli nişanelerle zuhur edecektir. Nişaneler bu kutlu şahsın tanınmasına vesile olacak işaretlerden biridir. Ayrıca Hazreti Mehdi görevinin başına geldiği zaman teknolojiyi akılcı yöntemlerle kullandırarak dünyadaki pek çok tarihi eserin sırlarının ortaya çıkmasına da vesile olacaktır. Peygamberlere ait bu nişaneler nelerdir? Sayın Adnan Oktar çeşitli tarihlerde yaptığı röportajlarında bu konuyu nasıl anlatmıştır? Hazreti Mehdi tabutu sekineyi çıkaracaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ahit sandığını Hazreti Mehdi'nin bulacağı haber verilmiştir. Sandık gerek kutsal metinlere gerekse tarihi kayıtlara göre Antakya'dadır. Kur'an'ın Talut kıssasında ahit sandığı hakkında şöyle bir bilgi verilmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Peygamberleri onlara dedi. Onun hükümdarlığının belgesi size tabutun, sandığın gelmesidir. Onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzur ile Musa ailesinden ve Harun ailesinden arta kalanlar var. Onu melekler taşır. Eğer inanmışlarsanız bunda şüphesiz sizin için bir delil vardır. Bakara Suresi 248. Ayette geçen tabut sözcüğü sandık anlamına gelmektedir. Bu sandık, Talut'un hükümdarlığının alameti olan ve içerisinde kutsal emanetlerin bulunduğu ahit sandığıdır. Üstünde ittifak edilen rivayetlere göre bahsi geçen ahit sandığı yani tabutun içinde Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asası ile Tevrat levhaları ve Hazreti Harun'un asası ile sarığı gibi kutsal emanetler bulunmaktadır. Kur'an'da bildirildiği üzere ahit sandığı Talut'un hükümdarlığının simgesi olduğu gibi rivayetlere göre Hazreti Mehdi'nin de İslam ahlakını tüm dünyada yerleşik kılarak Müslümanların manevi liderliğini üstlenmesinin bir simgesi olacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Mehdi'nin kutsal emanetlerin saklandığı ahit sandığını bulacağına ilişkin hadisleri şöyledir. Antakya denilen bir yerden tabutu kutsal emanetler sandığını ortaya çıkaracaktır. Suyuti El Havlilil Feteva 2. cilt sayfa 82. O tabutu sekineyi Antakya mağarasından çıkarır. Nuaym bin Hammad Kitabül Fiten. Hazreti Mehdi tabutu sekineyi Antakya mağarasından çıkaracaktır. El Kavlül Muhtasar Fi Alametil Mehdiyil Muntazar sayfa 54. Sayın Adnan Oktar, 10 Ekim 2010 tarihli Kanal Avrupa ve Çay TV röportajında ahit sandığı ile ilgili şu önemli sırları vermiştir. Sayın Adnan Oktar şöyle diyor: sandığın 1,5 arşın genişlikte ve yükseklikte, 2,5 arşın uzunlukta olması altın orana uygun. Altın oranla yapılmış. Tevrat'ta şöyle geçiyor: Mısır'dan çıkış 25'e 10'da, akasya ağacından bir sandık yapsınlar. Boyu 2,5 yani 1 metre 1,20 gibi yaklaşık. Eni ve yüksekliği 1,5, 60 santim daha yüksek hatta 80 santim. Arşın olsun. Orada arşının gerçek karşılığı o. Altın buhur sunağıyla her yeri altınla kaplanmış. Anlaşma sandığı buradaymış. Sandığın içinde altından yapılmış kudret helvası testisi, konduğu kap altından yapılmış. Hazreti Harun Aleyhisselam'ın filizlenmiş değneği, Hazreti Harun Aleyhisselam'a ait asa, filizlenmiş değnek ve anlaşma levhaları, Hazreti Musa Aleyhisselam'a gelen levhalar, sandığın üstünde bağışlanma kapağını gölgeleyen, kerut tabir edilen bu kanatlı heykeller. Tevrat'ta ahit sandığının akasya ağacından yapıldığı belirtiliyor. Bu ağaç Mısırlılar tarafından hayat ağacı olarak bilinir ve birçok hastalığın tedavisinde kullanılmış olan özel bir bitkidir. Aynı zamanda bu ağacın tahtası suya çok dayanıklıdır. İsrailoğullarının göçü sırasında bu sandık din adamları tarafından kafilenin önünde ilerleyecek şekilde taşınmıştır. En önde o gidiyor, sandık gidiyor bir yerden bir yere gittiklerinde. Ahit sandığı İsrailoğulları ile birlikte bu kavmin her gittiği yere götürülmüş, hatta savaşlarda kendilerini korur ümidiyle yanlarında bulundurulmuştur. Yani bereket bulmak amacıyla yanlarında bulundurmuşlar inşallah. Sandık taşınırken hep perde altında saklı tutularak onu taşıyanların dahi sandığı görmeleri engellenmiştir. Böyle her taraftan perde tutuyorlar götürürlerken sandığı. Dört taraftan perde ile saklıyorlar. Yani götürenler halkın görmemesini istiyorlar. Rab Musa Harun'a çölde sayım, Tevrat'ta bu, ordugah taşınacağı zaman Harun'la oğulları gelip bölme perdesini indirecekler ve levha sandığını bununla örtecekler. Levhaların bulunduğu sandığı bununla örtecekler. Sonra üzerine deri bir örtü geçirilecek, üstüne de salt lacivert bir bez serecek, sırıkları yerine koyacaklar. Sandığın çok yüksek elektrik yüklü olduğu da söyleniyor, yani kıvılcımlar saçıldığı. Sunucu, korumak açısından mı? Sayın Adnan Oktar şöyle devam ediyor. İşte özel bir teknik yöntem kullanılmış, bilemiyorum neden olduğunu. Açıldığında böyle elektrik şelalesi çıktığı söyleniyor sandığın kapağı açıldığında. Rabbin huzuruna yaklaştıkları için ölen Harun'un iki oğlunun ölümünden sonra Rab Musa'ya şöyle dedi. Ağabeyin Harun'a de ki perdenin arkasındaki en kutsal yere ikide bir girmesin. Antlaşma sandığının üzerindeki bağışlanma kapağına yaklaşmasın. Yoksa ölür. Yani Allahu alem yüksek voltajlı elektrik var gibi görünüyor. Yoksa ölür çünkü ben kapağın üstünde bulut içinde görünüyorum. Yani ben oradayım diyor Allah. Her yerdeyim. Tecelli ediyorum diyor inşallah. Ama bağışlanma kapağına yaklaşmasın yoksa ölür diyor anlaşma sandığının üzerindeki. Delil olarak bunu gösteriyorlar zaten. Konut yani levha sandığının bulunduğu çadır kurulduğu gün üstünü bulut kapladı. Konutun üstündeki bulut akşamdan sabaha kadar ateşi andırdı. Bu hep böyle sürüp gitti. Konutu kaplayan bulut gece ateşi andırıyordu. Aydınlık bir bulut sürekli duruyordu, diyor. Bulunduğu yerde Museviler, bakın dikkat edin. Museviler sandığın ancak Kral Mesih'in yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişinden sonra ortaya çıkacağına inanmaktadırlar. Bu doğru. Yani sandığı Kral Mesih yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam bulacak inşallah. Hristiyanlar da sandığı Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne kıyametten önce tekrar gelişinin alametlerinden olarak görmektedir. Yani o sandık görüldüğünde Hazreti İsa Aleyhisselam'ın da geldiğine inanacaklar. Yani Hristiyanlarda inanç budur. Bak Suyuti'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi. Ona Mehdi denilmesinin nedeni gizli olan bir şeyin yolunu göstermesidir. Gizli, bakın şurada sandık, orada diyor. Hazreti Mehdi aleyhisselam denmesinin sebeplerinden biri budur diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sandığın gizli yerini söyleyecek diyor. Antakya denilen bir yerden tabutu, kutsal emanetler sandığını ortaya çıkaracaktır Hazreti Mehdi. Suyuti söylüyor bunu, çok muteber bir hadis imamıdır. Hazreti Mehdi Tabut-u Sekine'yi Antakya mağarasından çıkarır. Naim bin Hammad, Kitab-ül Fiten bu da çok makbul ehli sünnet eserlerinden birisidir. Antakya mağarasından Tabut-u Sekine'yi çıkaracaktır. Hazreti Mehdi Şam'daki dağdan da gerçek Tevrat'ı çıkaracak. Şam'daki bir dağdan gerçek Tevrat'ı çıkaracak. Birçok Yahudi Müslüman olacak diyor Risaletül Hurucul Mehdi sayfa 124. Hepsi bunların hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri. Peygamberimizden rivayet edilen diğer hadislere göre sandık Şam'ın yakınlarında bulunan Taberiye Gölü yakınlarındadır. Bu da ayrı bir parçası yani sandığa ait ayrı belgelerin bulunduğu bir yer. Hazreti Mehdi Tabut-u Sekine'yi kutsal sandığı Taberiye Gölü'nden çıkaracak. Iktıt Dürer sayfa 51a. Ona Mehdi denilmesinin nedeni Şam'da bulunan dağlardan birine yönelmesidir. Oradan gerçek Tevrat kitaplarını çıkaracak, Yahudilere karşı delil getirecektir. Suyuti El-Havilil Feteva 2. cilt 81. sayfa. Taberiye, Şam'a yakın bir yerdir. Şam, ahir zaman hadislerindeki anlatımda uzak bir yer, Mekke ve Medine'ye uzak anlamını da taşır. Bu benzetme Taberiye için söz konusudur. Bu bilgilerden yola çıkarak bazı yorumcu ve araştırmacılar sandığın Kudüs'te, Mekke'de, Taberiye'de, Hatay'da olabileceğine dikkat çeker. Ek olarak İstanbul'a da işaret ederler. Hepsi doğru. Kudüs, Taberiye, Hatay, İstanbul hepsinde kutsal emanetler var. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asası ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın yüzüğü Hazreti Mehdi Aleyhisselam'da olacaktır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Duvar ise şehirde iki öksüz çocuğundu. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları salih biriydi. Rabbin diledi ki onlar erginlik çağına erişsinler ve kendi definelerini çıkarsınlar. Bu Rabbinden bir rahmettir. Bunları ben kendi işim, özel görüşüm olarak yapmadım. İşte senin sabır göstermeye güç yetiremediğin şeylerin yorumu. Kehf suresi 82. Ayetinde Hazreti Mehdi'nin Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın hazinelerini bulacağına dair işaretler vardır. Doğrusunu Allah bilir. Kur'an'da iki öksüz çocuk olarak Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi'ye işaret ediliyor olabilir. Çünkü her ikisinin de babası yoktur. Ayette duvar olarak geçen sözcük Hazreti Süleyman Mescidine, onlara ait define cümlesi Mescid-i Aksa'nın altında bir yerde Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a ait hazineler olduğuna, babaları salih biriydi sözcüğü Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi'nin soyunun Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a uzandığına, Rabbin diledi ki onlar erginlik çağına erişsinler sözcüğü ise ilgili tarihin gelmesi gerektiğine ve kendi definelerini çıkarsınlar cümlesi kutsal emanetlerin Hazreti İsa ve Hazreti Musa Aleyhisselam devrinde çıkacağına işaret ediyor olabilir. Doğrusunu Allah bilir. Müslümanlar Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın kutsal sandığının Hazreti Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle bulunması, bu sandığın içinden Hazreti Süleyman'a ait eşyaların çıkması, Tevrat'ın orijinal taş oyma tabletlerinin bulunması nedeniyle Hazreti Mehdi'nin zuhur ettiğine tam kanaat getirecekler. Bu, Müslümanlara büyük bir huzur ve rahatlık verecektir. Ahir zamanda gerçekleşecek bu olayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bildirmiştir. Abdullah bin Sinan'dan İmam Cafer-i Sadık aleyhisselamın şöyle buyurduğunu duydum. Musa'nın asası cennet ağaçlarından birinin dalıydı ve o Medyen şehrine doğru gitmek isterken Cebrail aleyhisselam onu Musa'ya verdi. O asa Adem'in tabutu ile birlikte Taberiye gölündedir. Ne çürürler ne de değişirler. Sonunda Kaim aleyhisselam, Hazreti Mehdi aleyhisselam kıyamet dininde o ikisini ortaya çıkaracaktır. Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani sayfa 278. Ebul Carut Ziyad bin Münzir'den İmam Ebu Cafer Muhammed bin Ali aleyhisselam şöyle buyurdu. Kaim aleyhisselam, Hazreti Mehdi aleyhisselam zuhur ettiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bayrağı, Süleyman'ın yüzüğü, Musa'nın asası ve taşı ile zuhur edecektir. Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani sayfa 279. Musa'nın asası ve Süleyman'ın yüzüğü ondadır. Hazreti Mehdi'dedir. Allah dilediği zamana kadar onu gözden uzak tutar. Daha sonra zuhur eder ve yeryüzünü önceden zulümle dolduğu gibi adaletle doldurur. Biharul Enbar, cilt 52 sayfa 32, İspatül Hudat, cilt 6 sayfa 19. Sayın Adnan Oktar, 7 Aralık 2010 tarihli Kaçkar TV röportajında kutsal hazineleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam dışında neden hiç kimsenin bulamayacağını şöyle açıklamıştır. Sayın Adnan Oktar şöyle diyor. Musevileri Allah'ın izniyle ihya edeceğiz. Yani uçsuz bucaksız bir zenginlik, uçsuz bucaksız bir hürriyet, uçsuz bucaksız bir sevince gark olacaklar inşallah. Müslümanlığın şefkatini, koruyuculuğunu, sevgisini görecekler. Fetih suresinde öbür ayetlerde de işaret edilen bütün güzellikler oluşacak ve topluluklar halinde İslam'a dehalet, sığınma olacak inşallah. Hazreti Musa'nın kutsal sandığını bulacağız. Bakın ayette söylüyor, onu diyor melekler taşır. Bakara suresi 248. Melekler taşır demek ne demek? Bulamazsınız. Arasan da bulamazsın. Kim bulacak? Hazreti Mehdi aleyhisselam bulacak. Hayretler içinde kalacaklar. Diyecekler, Biz buraya defalarca baktık, yanından geçmişiz ama göremedik diyecekler. Bakın, Kubbeti Sahra ve Mescid-i Aksa'nın altında Musevi arkadaşlarımız tüneller açıyorlar. Çalışmalar yapıyorlar. Yerin kat kat altına indiler. Her yer aranıyor. Elektronik yönden de aranıyor. Sandığın orada olduğunu düşündükleri için arıyorlar. Bakın Allah sır veriyor. Melekler taşıyor diyor. Melek taşıdığında bulamazsın. Yani bunu akıllarına koyacaklar. Arama ile bulunmaz. Onu bulacak kişi, onun sahibi Hazreti Mehdi'dir. Muhammed Mehdi aleyhisselamdır. Yanında Cibril aleyhisselam, Mikail aleyhisselam ve İsrafil aleyhisselam var. Allah söylüyor peygamberimize. Peygamberimiz de vahiy ile bize bildiriyor. Yanında sürekli duruyorlar baş melekler. Yani ulul azim melekler. Onların söylemesiyle konu bitecek inşallah. Hazreti Mehdi aleyhisselamın zuhur ettiği bu dönemde Hazreti Nuh aleyhisselamın gemisi Ağrı Dağı'nda bulunmuştur. Ahir zamanda bulunacak olan kutsal emanetlerden ilki Hazreti Nuh aleyhisselamın gemisidir. Bilim adamları uzun yıllar süren araştırmaların sonunda Ağrı Dağı'nda Hazreti Nuh aleyhisselamın gemisine ait önemli kalıntılara ulaştıklarını bildirmişler. Bu tarihi olayı ve geminin görüntülerini geçtiğimiz aylarda tüm dünya ile paylaşmışlardır. Sayın Adnan Oktar, kutsal emanetlerin bulunmasının Kur'an indirildikten tam 1400 yıl sonra, yani asrımızda gerçekleşmesinin nedenini Kur'an ayetleri ışığında ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine dayanarak Hazreti Mehdi'nin zuhur alametlerinden biri olarak değerlendirmiştir. Sayın Adnan Oktar 15 Ağustos 2010 tarihli Harun Yahya TV röportajında bulunan geminin Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisi olduğunu nasıl anlaşılacağını şöyle anlatmıştır. Sayın Adnan Oktar şöyle diyor: "Bu geminin Hazreti Nuh Aleyhisselam'a ait olduğunu nasıl biliyorlar?" diye soruyorlar. Şimdi bakın bir kere, o yaşta tahta parçası bulmak mümkün değildir. Parçalanır. Yani 5000 yıl, 6000 yıl bir ağaç parçası durmaz. Açık havada parçalanır. Onun durmuş olması bir kere mucize. Bir, ikincisi tam gemi modeline, yani yapı tam gemi modelinde yapılmış. Üçüncüsü, deprem sonucu açılıyor bu gedik. Deprem sonucu açılmasa ulaşılmayacak, bilinmiyor. Ve geminin bulunduğu yerde oksijen yok. Sıfır oksijen. Ölüyor insanlar girdiğinde. Yani onun oraya monte edilmesi, konması, yığılması mümkün değil blok olarak. Yani bir de müthiş soğuk. Oraya araba çıkmıyor zaten. O yüksekliğe araba çıkamıyor, işlemiyor. Oksijen eksikliğinden çalışmıyor araba. Helikopter falan da çıkaramıyorsun yani. Tek açıklaması var, bu inşallah. Oktar babuna şöyle diyor: "Bir de tahtaların yaşı zaten. Hazreti Mehdi Allah'ın kendisi için belirlediği zaman geldiğinde peygamberlerden günümüze gelmiş olan çeşitli nişanelerle zuhur edecektir. Bu nişanelerden biri de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan Hırka-i Şerifi ve Sancak-ı Şerifi'dir. Bu nişaneler aynı zamanda Hazreti Mehdi aleyhisselamın tanınmasına da vesile olacaktır. Hazreti Mehdi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı, gömleği, kılıcı, işaretleri, nuru ve güzel ifadesiyle yatsı vaktinde çıkar. Ali bin Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi, Risaletül Meşrep el-Verdi, fi mezhebil Mehdi." Sayın Adnan Oktar şöyle diyor: "Tahtaların yaşı, evet, biçimi, modeli tam klasik gemi modeli. Şimdi Hazreti Mehdi'yi de çıktığında biz, İslam ahlakı dünyaya hakim olmuş, lideri olmuş, kaşı benziyor, gözü benziyor, sırtındaki ben benziyor, hepsi benziyor. Hazreti İsa aleyhisselam ile beraber namaz kılmışlar. Hazreti İsa kızıl saçlı, bütün Hristiyan alemine etkili olmuş, hepsinin Müslüman olmasına sebep olmuş. Şimdi deseler ki bize, nereden anladınız? Hissediyoruz diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Allahu alem, değil mi? Yani o da böyle. Hazreti Mehdi aleyhisselamı nasıl anlayacaksak bu da böyle. Şimdi Hazreti Musa'nın sandığı bulunacak. Nereden biliyorsun diyecekler. Eskiliğinden, modelinden, şeklinden, altından yapılmış sandık başka ne olabilir? Bir mağarada bulunduysa, bir lahit altında kapatılmışsa ve orada bulunduysa, binlerce yıldan beri bulunmayan bir sandık bulunduysa biz ne diyelim? Aynen orijinaline uygun, kanatlı motifler var üzerinde, odur diyeceğiz. Ya o değilse, olur mu öyle bir şey? Odur yani, Allahu alem o. Tevrat'ın, İncil'in orijinalleri bulunacak. Bakacağız Kur'an'a, aynen uygun. Allahu alem o diyeceğiz. Zannı galiple. Mesela onu zannı galiple anlıyoruz. Hazreti Mehdi'nin bugüne kadar sırrı anlaşılamamış tarihi yapıların sırlarını çözmesi, kutsal emanetleri tek tek ortaya çıkarması, Hazreti Mehdi'nin çıkış alametlerindendir. Bu alametlerin birer birer ve arka arkaya aynı yüzyıl içinde tahakkuk etmiş olması ise son derece önemlidir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde belirttiği olayların tek tek çıkması hem ahir zamanda olduğumuzu hem de tüm Müslümanların büyük bir heyecanla bekledikleri Hazreti Mehdi aleyhisselamın zuhur ettiğini ispatlamaktadır. Doğrusunu Allah bilir. Bir tane bile eksik kalmaksızın beklenen tüm alametler arka arkaya Hicri 1400'lerde gerçekleşmekteyken bu alametlerin başka bir yüzyılda yeniden olmasını beklemenin kesinlikle bir anlamı ve mantığı yoktur. Hazreti Mehdi aleyhisselam devrinde Hazreti İbrahim aleyhisselama verilen sayfalar bulunacaktır. Hazreti İbrahim Nemrut dağının bulunduğu bölgede doğmuştur. Putperest kavmine yine bu bölgede din ahlakını tebliğ etmiştir. Kavminin lideri olan Nemrut'la olan mücadelesini yine bu yörede gerçekleştirmiştir. Ahiret ise daha hayırlı ve daha süreklidir. Şüphesiz bu önceki sayfelerde vardır. İbrahim'in ve Musa'nın sayfelerinde. Âlâ suresi 17-19 ayetlerinde Rabbimiz Hazreti İbrahim aleyhisselama sayfeler verdiğini bildirmektedir. Bu sayfaların orijinallerinin Güneydoğu Anadolu'da Adıyaman bölgesinde bulunan Nemrut Dağı'ndaki 2500 yıllık kalıntılarının içinde olduğu düşünülmektedir. Aynı yerin henüz ulaşılamayan bölümlerinde Nemrut'un mezarı, kabartma yazıtlar, hazineler ve o dönemi anlatan pek çok bilginin de bulunduğu düşünülmektedir. Doğrusunu Allah bilir. O dönemin yöneticileri tarafından suç unsuru kabul edilen Hazreti İbrahim aleyhisselamın sayfalarının burada bulunması ihtimali de vardır. Çok önemli olan bu belge ve bilgilerin en derin ve ulaşılması en olanaksız gibi gözüken alanlara gizlenmiş olması, istenmeyen kişilerin bunlara ulaşmasının engellenmesi için zorunludur. Zira ulaşım zorluğu ve tehlikeler sebebiyle günümüze kadar halen bu korunaklı alanlara ulaşılamamıştır. Ancak titiz ve yüksek teknoloji kullanılarak yapılacak bir çalışma ile bu son derece önemli tarihi belgelere ulaşılması mümkün olabilir. Yüce Allah bu önemli bilgilere ulaşılması gereken zamanı Hazreti Mehdi'ye nasip etmiştir. Hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gerçeği şöyle bildirmektedir. Beytül Mukaddes'in hazinelerini, Tabut-ı Sekine'yi, Beni İsrail sofrası ile levhaların madenlerini, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın cübbesini, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın minberinin asasını ve Allah'ın Beni İsrail'e gönderdiği süt kadar beyaz olan eldivenleri çıkaracaktır. El-Kavlül Muhtasar Fi Alametil Mehdi'yil Muntazar Sayfa 33. Sayın Adnan Oktar, 13 Nisan 2010 tarihli Gaziantep Olay TV röportajında Nemrut harabelerindeki tüm kutsal emanetlerin ortaya çıkartılacağını şöyle anlatmaktadır. Sayın Adnan Oktar şöyle diyor: "Bir de bu Nemrut harabelerindeki o taş yığması var ya, onun altı da kutsal emanetlerle dolu. Yani Nemrut'un bizzat talimatıyla yapılmıştır orası. Aynı zamanda kendi mezarı da onun içinde ve Hazreti İbrahim aleyhisselam devrine ait birçok belge ve döküman da orada. Onun yapılması için yine çok kapsamlı bir çalışma gerekiyor. Çünkü taşı çektiğinde üzerine dökülmeye başlıyor insanların taş. Yani alınacak gibi değil. Onun için Firavun da çok uyanık o yönüyle. Yani şeytani bir uyanıklığı var. Müthiş bir sistem yapmış. Yani o mezarı açılacak gibi yapmamış. Açıldığında taşlar insanların üzerine yuvarlanıyor çünkü. Onun için özel teknik çalışma yapılması gerekiyor. Tepeden başlanması gerekiyor. Biraz tabii bazı teknikler var aklımda olan. Zamanı gelince söyleriz. Dolayısıyla açılıp altındaki kutsal emanetlere de ulaşacağız inşallah. O zaman insanlar, yani bütün dünya iman ediyor. Musevilerin hepsi iman edecekler aşağı yukarı. Tevrat'ın orijinali bulunacak artık. Piramitlerle ilgili sırlar Hazreti Mehdi aleyhisselam devrinde çözülecektir. Antik Mısır, Mayalara ve Sümerlerden geriye kalan izler geçmiş çağlara ait pek çok sır ve teknolojik gelişme içermektedir. Şimdiye kadar bu tarihi eserlerin içindeki süsleme ve yazılarda teknolojik gelişmelere ait çeşitli bilgiler bulunmuştur. Örneğin piramitlerin firavun mezarları olmadığı, Mısır'ın elektriğini ürettiği, hatta büyük piramitin ortasındaki boş taş bloğun içinde geçmişte Hazreti Musa'nın sandığının bulunduğu anlaşılmıştır. Arkeolojik çalışmalar ilerledikçe elektrik, elektrokimya, elektromanyetik, metalurji, hidroloji, tıp, kimya, fizik gibi bilim dallarının da geniş ölçüde kullanıldığı anlaşılmaktadır. Fakat henüz çözülemeyen pek çok sır piramitler ve tarihi kalıntılar içinde hala gizlidir. Tüm Mısırlar, hatta İstanbul'a Mısır'dan getirilen dikili taşın altında gizlenen sırlar Hazreti Mehdi devrinde tek tek ortaya çıkacak. Sayın Adnan Oktar 7 Aralık 2010 tarihli Kaçkar TV röportajında piramitlerin sırlarının Hazreti Mehdi Aleyhisselam devrinde uygulanan tekniklerle çözüleceğini şöyle anlatmıştır. Sayın Adnan Oktar şöyle diyor: Hazreti Mehdi yapar. Yani Hazreti Mehdi geldiğinde oralar asfalt gibi olur Allah'ın izniyle. Her yerine gireceğiz Allah'ın izniyle. Hazreti Mehdi talebeleri olarak inşallah. Bu dikili taşlar, İstanbul'daki dikili taşlar, o taşların uçlarını yontacağız. O taşlar cin, şeytan çağırmada kullanılıyor. Dik değil, yatay hale getireceğiz. Bir tek o taşlar için. Dik değil, yatay. Mesela çemberli taş ve diğer taşların hepsinin altında bir şey var. Özel olarak. Zaten yer belirtme taşlarıdır onlar. Yer belirtmek için veyahut onun şu kadar metre ilerisi, şu kadar metre gerisi anlamındadır onlar. Yani yer belirlemek için yapılmıştır. Piramitler, piramitlerin çok az bir bölümüne girildi. Asıl kısmı onların alt kısmında ve iç odalara daha girilmedi. Birçok yer otomatik, yani bitmesinden sonra sürgülü taşlarla kapatıldı. Onların tamamen açılması gerekiyor. Mesela Tevrat'ın orijinalleri, Hazreti Musa Aleyhisselam devrinden kalan birçok kalıntılar, birçok peygamber mezarı onların altında. O piramitlerin altında kaldı. Yani çok geniş çünkü arazi. Oraların ince ince araştırılması gerekiyor. Bu devlet gücüyle olur. Ancak Hazreti Mehdi devrinde olacaktır. Her bulunduğunda yer yerinden oynayacaktır. Mesela her hafta, her ay bir haber gelecektir. İşte şu da bulundu, bu da bulundu. Her gün bir haber. Sayın Adnan Oktar 24 Haziran 2011 tarihli A9 TV ve Kocaeli TV röportajında Çin'de yer alan ve Türklere ait piramitler hakkında dikkat çekici bilgiler vermiştir. Sayın Adnan Oktar şöyle diyor: Geçmiş tarihi iyi inceleyelim. Bu Çin'de de var. Türkler de o zamanlar yapmışlar. Daha büyüğünü yapmışlar bu piramitlerin. Daha içine girilmedi onların. Çin hükümeti artistlik yapıyor. O üçgenin tepe kısmını kaldırmışlar. Böyle daha benzetmeye çalışmışlar. Bir şeyler yapmışlar. Çok fazla piramit var. Türklerin yaptığı. Daha eski ve daha büyük. Onların iç odalarına daha girilmedi, alt odalarına. İçinde neler yazıyor, neler var belli değil. Türk tarihiyle ilgili çok önemli belgelere ulaşılacağını tahmin ediyorum. Bir kere Çin'le o konuda anlaşmaya varmamız şart. Bir de niye çekinirler, o da acayip. Açın girilsin bakalım değil mi? Her yerde her şey inceleniyor, o da incelensin, ne var yani? Türk tarihiyle ilgili çok acayip bilgilere ulaşılacak benim kanaatim. Daha tarihin T'si yazılmamış, yazdırmıyorlar tarihi. Normal tarih yok, müsaade etmiyorlar. 5-10 tane tarihçinin elinde dünya tarihi. Bilim adamlarına devredilmesi lazım. Arkeolojik bulgu oluyor, saklıyorlar. Bilmem ne oluyor, saklıyorlar. Yahut parçalıyorlar. Bu edebiyat Hazreti Mehdi'nin zuhurunda bitecek. Kolaysa parçalasınlar, kolaysa saklasınlar da göreyim. Kim bilir ne sırlar var dünyada, kim bilir neler var. O Sphinx'lerin içinde odalar var. Daha onun içine girilmedi. Ve yazıyor da adam. İçinde her türlü sır var diyorlar. Her türlü bilgi var. Bu sıralar kimsenin bu işe yanaşacağı yok Allahu alem. Kimse de cesaret edemez. Dünya her yönden Hazreti Mehdi'yi bekliyor. Amerika'nın da ihtiyacı, Rusya'nın da ihtiyacı, İslam aleminin de ihtiyacı, her yerin ihtiyacı. Dürüst, akıllı, samimi bir insanın başta bulunması gerekiyor. Sayın Adnan Oktar 16 Mart 2011 tarihli Kaçkar TV'deki röportajında Sphinx'in sırlarının Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında tam olarak ortaya çıkacağını anlatmıştır. Sayın Adnan Oktar şöyle diyor: 17 bin ton bu taşı yüzlerce kilometre öteden buraya getirmişler. 17 bin ton taşı taşıyacak siz bir teknoloji düşünebiliyor musunuz? Var mı şu an teknoloji? Tek yekpare bir kayadan yapılmış bu. Tek yekpare. Çölde böyle bir kaya yok. Bir tek burada bu kaya var. yüzlerce kilometre öteden getiriliyor. Bana 30 tane buldozer getirin, 30 tane başka şey getirin, yine çekemezsiniz. Kumların içine gömülür. Felaket olur. Mümkün değil. Kazır atar yani. Şu an bilinemiyor nasıl getirdikleri. Bilimle açıklanamıyor. Bu kadar ağır bir cismin yüzlerce kilometre öteden nasıl getirildiği açıklanamıyor. Bir de bunun içinde odalar, bölümler var. Daha girilmedi. Dünyadaki birçok olayla ilgili önemli hayati bilgilerin, derin bilgilerin bu odalarda saklı olduğu yazıtta var. Mısır yazıtlarında var. Ama içine girilemiyor. Mısır hükümeti müsaade etmiyor. Sphinx parçalanır diye müsaade etmiyorlar. İçindeki odalara girildiğinde, oradaki belgeler de ele geçirildiğinde dünya tarihiyle ilgili çok fazla bilgiye ulaşmış olacağız. Yalnız bu Sphinx Mısırlılar zamanında da yapılmış bir şey değil. O yanlış biliniyor olabilir. 12 bin yıllık geçmişi var. Mısır tarihi 3000-4000 yıllık inşallah. Bu 12 bin yıllıktır. 12 bin yıl önce içerisine bir oda yapılmış ve içine bilgiler konmuş. Nasıl bilgi konduğunu bilmiyoruz. Hazreti Mehdi zamanında bu bilgiler ortaya çıkarılacak. Hazreti Mehdi Sphinx Mifenx dinlemez. Direkt girer. Ne varsa içinden çıkarttırır. Yok turistikmiş, yok artistikmiş öyle dinlemez. Ben size söyleyeyim. Direkt içine girer. Bu piramitlerin altındaki odalara da girilecek. Bu Sphinx'in içine de girilecek. 12 bin yıllık bir bilgiye ulaşmak çok büyük bir olaydır. Darwinistler, materyalistlerin böyle ayakları 4 metre havaya sıçrayacak oradan çıkan bilgileri gördüklerinde. Dünya tarihini sarsacak çok önemli bilgilere ulaşılacak. Bunu da göreceksiniz inşallah. Sayın Adnan Oktar, 24 Haziran 2011 tarihli A9 TV ve Kocaeli TV röportajında Hazreti Mehdi Aleyhisselam devrinde tüm sırların çözüleceğini şöyle anlatmıştır. Sayın Adnan Oktar şöyle diyor: "Piramitler nasıl incelenmez? Bırakın inceleyelim, ne var yani? Çemberli taşta bir taş var, onun altında da bir şeyler var. İstanbul çaka çaka dolu. O Sultanahmet'teki taşlar, onların altı, oralar dolu. Ayasofya'nın altı dolu. Bunların hep böyle o binalara zarar vermeden güzelce açılıp tespit edilmesi gerekiyor. Kim bilir neler çıkacak. Daha Tevrat'ın orijinali bulunacak. Bir tane, iki tane değil, çok fazla çıkar Tevrat'ın orijinali. İyi aranmadı. İncil'in orijinali bulunacak daha. Dağ tepe aranır, mağaralar hep dolu. Her yer dolu bu tip şeylerle. Zamanında adamlar çekindikleri için oralara saklamışlar. Bunları bulacağız. Ama bunlar masraflı, zor işler. Devletin yapacağı işler. Mesela Nemrut Dağı'nda bu Nemrut harabeleri taş yığma bir mezar. Taş yığma. Bütün teşkilat onun altında ama taşı indirmek mümkün değil. Kazmaya başladığında dağ çöküyor. Zor. Ancak teknik çalışma gerekiyor. Tepeden çalışılması gerekiyor. Önce tepeden bir oyuk açılması gerekiyor. Çünkü öyle kurnaz ki yapan adamlar alttan aldığında daha çökecek gibi yapmışlar. Üstten aldığında üstten çökecek gibi yapmışlar. Adamlar dağın dibine kadar uçarlar oradan. Eğer rahat durmazlarsa onun için orada çok akılcı teknik çalışma gerekiyor. Teknik alet edevatla. Sabit, mesela etkilenmeyen bir mekan, belirli bir bölgeden taşın aşağıya doğru yuvarlanması lazım. Alanın boşaltılması gerekiyor. Dağdan aşağı yuvarlayacaksın. Başka çare yok. Yahut orada bir set yapılacak, oraya doğru çarpacak taşlar. Mezarın içinde kim bilir neler var. Dağın altını doldurmuşlar. Dağın tepesine o taşları da yığmışlar. O da mucize. Hayret edilecek şey. Bütün masonik semboller var dağın tepesinde. Hepsi var. Aslanın üzerinde 19 yıldız, kartal, şu bu. Çok fazla masonik sembol orada. Anladığım kadarıyla orayı aynı zamanda mason mabedi olarak kullanmışlar. Kim bilir altında nerelere gireceğiz dağın altında. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisi bulundu. Hiçbir odasına daha girilmedi. Diğer kameralara girilmedi. Kimsenin ilgilendiği yok. Duruyor gemi orada. Bir tane, iki tane değil, çok fazla odası var. Dağın tepesinde. Halen şu an bile kar kaplı orası. Girilemiyor. Buralara devlet imkanıyla girilir. Hazreti Mehdi zamanında inşallah girilecek. Bütün odalara girilir. Belki Hazreti Nuh Aleyhisselam'a gelmiş kitap orada. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın eşyaları orada. O devirde kullanılan eşyalar orada. Hepsi çıksın. Allah Allah, duruyor. Kimsenin girdiği yok. Kapalı bekliyor. Uzaktan bakabiliyorlar odaya. Oksijen olmadığı için yanına kadar inemiyorlar aşağıya. Bas oksijeni aşağıya boruyla, değil mi? Saf oksijeni götürün. Adamlar rahat rahat çalışsın. Açın bütün dolapları, her yere girin. Diğer kameralara girin. Girilemiyor. Nemrut harabelerine girilemiyor. Firavunun alt kısımda asıl teşkilat. Kazılıp girilemiyor. Kapalı taşla kapatılmış odalar var. Girilemiyor. Geçenlerde bir tanesine makine ile girdiler. Kamera gönderdiler. Kamera birinci delikten girdi. Bir taş odaya girdi kamera. İkinci odaya giremediler. Orada yine var. Bir delik daha var orada. Devam ediyor ama devam edemediler. Oranın da açılması lazım. İleri geçilecek. Kim bilir belki de Tevrat'ın orijinalini orada saklıyorlar. Yani Firavun çok ehemmiyet vermiş Tevrat'a. Çok önem vermiş. İnandığı için değil, tehlikeli gördüğü için önem vermiş. Oradaki bilgilerden çok istifade etmiş. Tevrat'taki bilgilerden ama Tevrat'a inanmamış. Yani onu istifade cihetiyle değerlendirmiş. Tabi olma cihetiyle değerlendirmemiş. Bunlara bakılması gerekiyor.